Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, 2. Timoteos'a mektup 2. bölüme geldik. Konu, hizmette aktiflik. 2. Timoteos'a mektubunun 2. bölümü harika ve sevinç vericidir. Bu ayetlerde imanlının görev ve etkinliklerini tanımlamak için 7 aynı konuşma şekli kullanılır ve son zamanlara yaklaşan bizlerin bunları iyi bilmesi gerekir. Bu nedenle diyor 1. ayette, oğlum Timoteos, Mesih ise bağlılığında gerçekleşen kayrada güçlen. Değerli dinleyicilerimiz, Pavlos konuşmasının ilk şekliyle başlıyor. Yani Pavlos ilk deyimi burada belirtiyor. Bu nedenle oğlum, Timoteos bedene göre Pavlos'un oğlu değildi ama onun ruhsal oğluydu. Bu genç adam Pavlos'un görevinin etkisiyle Mesih'e döndü. Tanrı'nın çocuğu oldu. Kişinin Mesih'e olan imanı aracılığıyla Tanrı'nın ailesi içerisine doğar. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor 1. Petrus 1.23'te. Ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla. Timoteos da Tanrı'nın ailesine doğdu ve Tanrı'nın çocuğu oldu. Bu yüzden Pavlos Timoteos'a Mesih İsa'da olan kayrayla güçlen diyor. Kayrayla güçlen ya da lütufla güçlen sözü hoşuma gidiyor. Değerli dostum, dinsel kurallara uyarak, iyilik işleyerek ya da çaba göstererek Tanrı'ya uygun ve beğenilir bir yaşam sürdürebileceğinizi sanıyorsanız, birkaç küçük kural izleyip bazı anahtar bilgilere sahip olmanın sizi olgun bir imanlı yapacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunlar sizi olgun imanlılar yapmaz. Bu sizi kuralcılık tuzağına düşürür. Pavlos bir Mesih imanlısının nasıl bir yaşam sürdürmesi gerektiğini belirten kurallar sıralamaz. Tanrı'nın sözü de böyle bir sıralama yapmaz. Kurtuluşun sadece kayra aracılığıyla olduğunu kesinlikle belirtir. Yalnız bu kayra aracılığıyla da yaşamalıyız ve bu kayrada, bu lütufta güçlenmeliyiz. Efes'teki Mesih bağlısına onun egemenliğinin güçlülüğünde güçlenin diyor. İbrahim'in inanlıyı yüreklendiren yaşamını anlatırken imanda güçlenerek Tanrı'ya yücelik sundu diyor Romalılar 4.20'de. İlk savunmada herkes Pavlus'u bırakmıştı ve o Rab yanımda durup bana güç verdi diyor. Başka bir cezaevi görgüsünde şöyle haykırıyordu Pavlus. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her duruma göğüs gerebilirim. İşte inanlıya gerekli güç budur değerli dostum. Babamı kaybettim ve eninde sonunda hepimiz bunu yaşayacağız. Ancak benim bir göksel babam vardır. Ve onun kayrasına sığınarak yaşıyorum. Burada işler kötüye gidince ona gidip yalvarıyorum. Başarısız olduğumda, kaygıya düştüğümde ya da hata yaptığımda daha önceleri yaptığım gibi Tanrım'dan kaçmıyorum. Ondan uzaklaştığımda kamçısının daha çok acıttığını gördüm. Bu acıyla uzaklaşmak da istemedim. Ona yaklaştıkça acımın azaldığını da gördüm. Göksel babamın oğluyum. Ne güzel bir benzetme değil mi? İmanlının şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum, kurallara uyuyorum dediklerini duyunca değerli dostum, Tanrı'nın kayrasıyla ilgili çok az şey bildikleri sonucuna varıyorum. İnanlı yaşamını kendi gücüyle sürdürmeye çalışmıyor. Pavlo şöyle diyor, Mesih İsa'daki kayrada güçlen. 2. Timoteos 2. bölüm 2. ayet şöyle diyor, birçok tanığın önünde benden işittiğin bu öğretileri bellemeleri için güvenilir insanlara ver. Bunlar başkalarına da öğretebilecek yetenekte kişiler olsun. Pavlos gerçeği merak ediyordu. O da bizim gibi hizmetinin sonuna yaklaştığında ardından Tanrı sözünü öğretip duyuracak kişilerin gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Bazen biz de İlyas peygamberin kompleksine kapılıyoruz. Tanrım bak bir tek ben kaldım diye haykırıyoruz. Ancak bunun doğru olmadığını söylemek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, 50 yaşını aşmış durumdayım ve 30 yıldır Rabbin hizmetindeyim. Ve Tanrı sözünü öğretecek gençlerin olup olmayacağı konusu beni çok yakından ilgilendiriyor. Büyük bir özlemle gençlerin, insanlarımızın çıkıp Rabbin sözlerini yaymasını arzuluyor ve bu alanda dua ediyorum. Bir yerde bu gençlerin Rab'be hizmet ettiklerini gördüğümde gerçekten de büyük sevinç duyuyorum. Pavlos da Timoteos'a kendi öğretilerini diğer kişilere de öğretecek kişiler yetiştirmesini öğütlüyordu. Tanrı her zaman öğretme armağanı olan kişiler çıkaracaktır. Tanrı'nın çocukları olarak babamızın işiyle ilgilenmeliyiz. İnsan bedeni almış olan Rab ise daha çocuk iken şöyle demişti: babamın işleriyle ilgilenmeliyim. Ben de Rab İsa gibi değilse de Mesih'e imanla Tanrı'nın çocuğu oldum. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin tümüne Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diye okuyoruz kutsal sözde, Yuhanna 1:12'de. Şimdi Tanrı'nın bir çocuğu olduğuma göre babamın işiyle de ilgilenmeliyim. Sırası gelmişken size de sorayım dostum. Tanrı'nın çocuğu oldunuz mu? Tanrı'nın ailesine katıldınız mı? Eğer öyleyse babanızın işiyle ilgileniyor musunuz? Asıl iş Tanrı'nın sözünü almak, onu önce hayatımızda yaşamak, sonra bunu başkalarına vermektir. Değerli dostum, yayınlarımızı dinliyorsanız sık sık bu sözü vurguluyorum. Tanrı sözünü önce okuyacaksın, mantığınla kavrayacaksın. Ondan sonra bu sözü yüreğine alacaksın. Hayatına uygulayacaksın. O söz senin hayatında et ve kan olacaktır. Ve bundan sonra bu sözü başkalarına vereceksin. Anlayacaksın, hayatını alacaksın, hayatında uygulayacaksın ve başkalarına yayacaksın. Ancak Tanrı'nın işini yaymak için Tanrı'nın lütfu, kayrası gereklidir. Elbette aynı lütuf yaşamımızın her anında gereklidir. Belki de kendi içinizden düş kırıklığı yaşıyorsunuz. Öyleyse kendinize çok fazla inanmış olabilirsiniz. Bu yanlıştır. Tanrı'nın kayrasıyla yürümelisiniz. Gördüğümüze göre değil, imanla yürüyoruz. Belki de umutlarınız kırılmıştır dostum. O durumda Tanrı sözüne ve bereketlerine inanmıyorsunuz demek olabilir. Kendi gücünüzle yapabileceğinizi sandınız. Olmayınca da hayal kırıklığına uğradınız. Umudunuzu yitirdiniz. Ya da şöyle diyorsunuz: bir dahaki sefere daha iyisini yapabilirim. Bu durumda da eski yaratılışınızdan iyi şeyler çıkarabileceğinizi sanıyorsunuz demektir. Dostum, Tanrı'nın kayrasıyla güçlenin. Pavlos bu ayette aynı zamanda Mesih öğretisiyle ilgili ilkeyi çizen çok önemli bir yönteme değiniyor. Bu söz her çağda Mesih inancını yetişen kuşağa öğretmekte etkin bir kuraldır. Bu inancı başkalarına öğretme doğrultusunda izlenen yöntem şöyle anlatılıyor: 1. Birçok tanık önünde. 2. Pavlos'tan işitilen öğreti, sağlıklı öğreti. 3. Güvenilir insanlara verilecek. 4. Onlar başkalarına öğretebilecek yetenekte kişiler olacak. Güvenilir insanlara ver. Tanrı'nın sonsuz gerçeği sadece güvenilir insanın içinde gelişir. Onun aracılığıyla yayılır. Başka yüreklerde kök tutarak ürün getirir. Güvenilir söz, güvenilir eğitmeni gerektirir dostum. Bu öğretinin özü, içeriği tanrısal ve ruhsaldır. İnsanların kurtuluşu, Tanrı ile barışması, sonsuzu bulması ile ilgili gerçek sözüdür. 2. Timoteos 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle okuyoruz: Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz. Kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır. Pavlos bu bölümde Timoteos'u tanımlamak için çok sayıda benzetme kullanır. Oğul, asker, spor yarışmasına katılan çiftçi, işçi. Timoteos, Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak sıkıntıya göğüs germek zorundaydı. Mesih inanlısı bir kişi, değerli dostum, asker sayılır. Tanrı'nın çocuğu nasıl asker olur? Efeslilerin son bölümü inanlının ruhsal bir savaş içerisinde olduğunu ve Tanrı'nın ruhsal silahlarını kuşanması gerektiğini açıklar. Paulos, Efeslilere yazılan mektupta şöyle demiştir. Çünkü bizim kavgamız, bizim savaşımız kana ve ete karşı değildir. Ama başkanlıklara, yetkilere, şu karanlığın evrensel çapta iş gören egemen güçlerine, göksel yerlerdeki ruhsal kötülük kuvvetlerine karşıdır. Bu nedenle kötü günde bu güçlere karşı durabilmek ve gerekli direnişi gösterdikten sonra dimdik kalabilmek için Tanrı donatımını takının. Efesoslar 6, 12-13. Ayetler. Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz. Bir savaş sırasında bir asker komutana gidip, "Komutanım, ayrılmak zorunda olduğum için üzgünüm, birisiyle görüşmek zorundayım. Bu nedenle akşam savaşta olmayacağım." diyemez. "Komutanım, ben şuraya ya da buraya gitmem." diyemez. Ya da "o silahı, bu silahı taşımak istemiyorum." diye bir girişimde bulunamaz. Hani bizde güzel bir söz vardır ya askerliğe ilişkin. Emir demiri keser. Askerlik bunu gerektirir. Emre uyacaksın. Bir savaş zamanında da tüm silahları kuşanacaksın. Ancak o zaman başarı elde edilebilir. Burada ise ruhsal bir savaş söz konusudur. Bu savaşta fiziksel silaha, zorbalığa yer yoktur. Bu iblise, kötülüğe, günaha karşı bir savaştır. Bu nedenle de inanlı Tanrı'nın sunduğu ruhsal silahları kuşanmalıdır. Yani Tanrı'nın sözünü kuşanmalıdır. Ancak o zaman iman yaşamında yenge elde edilebilir. Asker kararlı olmalı. Zorluğa dayanmalıdır. Paulus'un acı çektiği gibi dayanmalı, zorluklara katlanmalıdır. Gerçekten de kendimizi dünyanın işlerine kaptırmamalıyız. Elbette çalışmalıyız. Elbette geleceği düşünmeliyiz. Elbette planlar kurmalıyız. Ama tüm bağlılığımız, tüm düşüncemiz, tüm uğraşımız, varlığımız dünyasal işlere bağlı olmamalıdır. Tanrı çocuğu asker olduğunu bilsin. Yani bir inanlı daima Rabbini hoşnut etmek için yaşar ve yaşamalı da. Rabbin başta gelen isteği, buyruğu sevgi ve doğruluk ilkeleridir. Evet, kendimizi dünyasal işlere kaptırmamalıyız. Tanrı'nın çocuğu asker olduğunu unutmamalıdır. İmanlı yaşamı bir oyun yeri değil, savaş alanıdır dostum. Orada savaşlar kazanılır ya da kaybedilir. Sürekli bir ruhsal savaş söz konusudur. 5. ayet. Spor yarışmasına katılan kişi de kurallara göre yarışmazsa çelenk alamaz. İbraniler yazarı da bu simgeyi kullanır. Rabbi Mesih aynı simgeyi İzmir'deki kilise topluluğuna ilişkin kullanır. Önümüzdeki yerde birçok dile geçmiş bulunan atlet sözü iki kez kullanılıyor ad ve fiil olarak. Burada Paulos, Mesih inanlısını bir atlete benzetiyor. Paulos herhangi bir sporcunun kurallar uyarınca yarışması gerektiğini belirtiyor. Kazanmak isteyen, kazanmak için var gücüyle her şeyi yapar. Birisi çok açıkça şöyle demiştir. İmanlının yaptığı tek egzersiz, ön yargılı olma, arkadaşlarını yarı yolda bırakma, sorumluluktan kaçıp şanslarına sığınmaktır. Böyle olmaz. Kimi Mesih inanlılarının tutumları genelde yüzeyseldir. Tüm işleri, güçleri, hizmetleri yüzeyseldir. Genelde sorumluluktan kaçmak için binbir türlü bahaneler ararlar ve şans peşinden koşarlar. Paulos'un sözünü ettiği bu değildir. Paulos, Mesih imanlısının yaşamını bir yarışma alanına benzetiyor. İleride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih ise aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe koşuyorum, dedi Paulus. Paulus, bedeni denetim altında bulundurmak istediğini de söyledi. Yarışma alanının sonunda duranın Rabbi Mesih, Paulus'u ödüllendirip ona "iyi yaptın, ey iyi ve sadık uşak" diyebilecek şekilde bir yaşam sürdürmek Paulus'un tüm yaşam amacıydı. Tanrı'nın çocuğu ruhsal alanda savaşan biri olmalıdır. Tanrı çocuklarının yarışmayı kazanmasını bekliyor. Tanrı'nın her çocuğu bunu bilsin. Tanrı çocuğu daima kurallara göre ama yarışmalı. kurallara göre, ne olursa olsun kurallara göre yarışmasını bilmeli. Mesih imanlısının yaşamında kısa kestirme yol yoktur. Yan çizme yoktur. Mesih inanlısı yaşamı küçük bir ders ya da birkaç buyruklarla, kurallarla özetlenen saçmalıklar zinciri değildir. Tanrı bize kendi sözünü verdi. Ve bu kutsal kitap içerisinde 66 parça vardır. Bunların tümü çok çok çok önemlidir ve Tanrı sözüdür. Tüm bu kutsal söz bize Tanrı'nın niteliklerini, Tanrı'nın ilkelerini, buyruklarını gösterir. Bu nedenle de tüm kutsal sözü incelemeliyiz. Atlet yarışma alanındaki dönemeci kestirmeden, kısa yoldan alamaz. Bir futbolcu sahada oynarken eliyle topa dokunamaz. Kurallara uygun şekilde oynar ve gol atarsa puan alırlar. Tanrı'nın çocuğu da kurallara uygun yaşamalıdır. Kazanmak istiyorsan kestirmeden, kural dışı değil, kurallara uyarak koşmalısın. İlk ürünü toplamak emeğini esirgemeyen çiftçiye yaraşır diyor Pavlos 2. Timoteos 2.6'da. Emek veren çiftçi, üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. Adil, doğruluk kurallarına göre ürünü oluşturan kişinin ürünü paylaşmada önceliği vardır. Bu, Rabbe olan hizmetinde cesaretini yitirdiği anlarda Timoteos'u teşvik edecekti. Böyle bir çaba ödülsüz kalmayacaktır. O gün geldiğinde ürünü paylaşan birçok kişi olacak, ancak Timoteos'un sevgi dolu hizmeti de görülecekti. Gerçekten de o kendi çabasının ürününden ilk payı alan kişi olacaktır. Mesih inanlısının dördüncü tanımı, tarlayı sürüp Tanrı sözünü tohum olarak eken çiftçi örneğiyle veriliyor. Sık sık ekin demetlerini getirip İsa'nın ayaklarına bırakmaktan söz edilir. Umarım bunu az da olsa yapabiliriz. Öte yandan tarlanın ekilip biçilmesi de gerekir. Çiftçi bunları yaptıktan sonra harman söz konusu olacaktır. Bu nedenle tüm dünyayı Rabbe getirecek büyük çaplı müjdeleme faaliyetleriyle ilgilenmiyorum. Bence ürün almak için Tanrı sözünün tamamı ekilmelidir. Evet dostum, sen Rabbin ayakları dibine ne koyacaksın? Umarım ki kimi oraya koyacağını biliyorsundur. Önce tarla işlenmeli, ekilir duruma getirilmeli. Bu iş bittikten sonra ekin ekilir, sonra da biçme zamanı beklenir ve biçim zamanı geldiğinde de ürün biçilmeye başlanır. Bu yüzden önce, az önce vurguladığım gibi, Tanrı'nın sözü yayılmalı. Söz yayılmadan, söz ekilmeden biçme zamanı da olmaz. Evet, ekinler biçilmeden önce Tanrı'nın sözü yayılmalı. Söylediğimi iyice kavrayasın. Rab her konuda sana anlayış sağlayacaktır. Sevindirici haberimde bildirdiğim gibi ölüler arasından dirilen Davut soyundan İsa Mesih'i anımsa. 2. Timoteos 2.7 ve 8. ayetler. Timoteos'a Mesih inancına hizmette daha önce verdiği örnekleri daha derin düşünmesi öğütlenir. Böyle yaparsa Pavlos'un da dilediği gibi Rab ona her konuda anlayış verecektir. Mesih inancına hizmetin savaşa, spor yarışmalarına, çiftçiliğe benzediğini fark edecektir. Bu uğraşların her birinin kendine ait sorumlulukları ve ödülleri vardır. Elçi bu noktada genç Timoteos'un teşvik edici sözlerinin doruğuna çıkmaktadır. Rab ise örneğini vermektedir ki bundan daha üstün bir örnek olamaz. Onunki yücelikle sonuçlanan bir acı çekme örneğidir. Timoteos'un hatırlaması gereken Rab İsa hakkında bazı şeyler değil, onun, yani İsa Mesih'in ölümden dirilmesidir. Bir anlamda bu ayet, Pavlos'un duyurduğu müjdenin kısa bir özetiydi. Asıl müjde, kurtarıcının ölüp ama ölümden dirilişidir. Burada Timoteos'a vurgulanan çarmıha gerilmiş İsa değil, ama ölümü yenerek dirilmiş olan Rab İsa Mesih'tir. İsa insansal yönden, beden açısından Davut soyundandır. Meryem, Davut soyundandır. Öte yandan o, ölüler arasından dirilişiyle Rab ve Mesih olarak atanandır. Kutsal sözün özü ve konusu bu Mesih'tir dostum. Pavlos bu Mesih'i yaydı. Ölümü yaklaşırken bu diri bildiriyi Timoteos'a emanet etti. Timoteos'tan günümüze dek bu konu hiçbir ödün vermeksizin kuşaktan kuşağa bize ulaştı. Biz de onu başkalarına emanet edeceğiz, ta Mesih'in geri geleceği güne varıncaya dek. Bu haber yüzünden bir katilmişim gibi cezaevinde acı çekmekteyim diyor Pavlos 2. Timoteos 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Ne var ki Tanrı sözü zincire vurulmuş değildir. Bunun için seçilmişler yararına her şeye katlanıyorum. Böylece onlar da Mesih ise aracılığıyla verilen ve sonsuz yücelikle beliren kurtuluşa kavuştular. Sıkıntılara katlanıyorum. Tanrı sözünü savunduğunuzda dostum, durum ne olursa olsun Tanrı sözünün sevgi ve doğruluk ilkesinde yaşadığınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorun suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varabilir. Pavlos da Tanrı sözünü öğrettiği için hapse atılmıştı. Pavlos ama diyor Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir. Pavlos zincire vurulmuş olsa da Tanrı sözünün tüm Roma'da duyulduğunu görmekteydi. Diktatörlerin en gaddarı olan Sezar'ın tahta olmasına ve Pavlos'u susturmak için hapse attırmasına karşın Tanrı sözü zincire vurulmuş değildi. Çok şükür ki bu söz, Tanrı'nın sözü değerli dostum, günümüzde de yayılışını sürdürmektedir. Bu güvenilir sözdür. Onunla birlikte öldüysek, onunla birlikte yaşayacağız. 2. Timoteos 2, ayet 11. 1. Timoteos 1, 15'te olduğu gibi, bu ilahi de bu güvenilir sözdür diye başlamaktadır. Ya da onunla birlikte öldüysek, onunla birlikte de yaşayacağız sözü güvenilirdir dostum. Eğer onunla birlikte öldüysek, onunla birlikte ne zaman öldük? Mesih ise 2000 yıl kadar önce öldüğünde, Mesih'e gelip onu kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde, onun ölümü bizim ölümümüz haline gelir. Onunla özdeşleşip yeni bir yaşama diriliriz. Kutsal ruhun gücüyle bizde kendi yaşamını sürdürmek istemektedir. Katlanabilirsek onunla birlikte hükümranlık süreceğiz. Onu yatsırsak o da bizi yatsıyacak. İmansızlık gösterirsek o yine sadık kalacak. Çünkü kendisini yatsıması olarak dışıdır. 2. Timoteos 2 ayet 12. Katlanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Bu ayet onunla acı çekmiş olanlara değiniyor sanıyorum. Gökte elçi Pavlos'la karşılaştırılırsam herhalde büyük utanç duyardım. Çünkü onun Rabbi için çektiği acıları, ıstırapları ben şahsen çekmedim. Herhalde onunla karşılaştırılsaydım kuşkusuz ondan özür dilerdim. Bana göre bu ayet Mesih uğruna gerçekten acı çekmiş olan Mesih inanlılarının belli bir grubuna değiniyor. Pavlos'un günlerinde Roma İmparatorluğu'nda Mesih'i inkar etmeyen inanlılar korkunç baskılardan geçiyor ve hatta korkunç şekilde öldürülenler oluyordu. Bir uzmana göre o tarihte Rabbi inkar etmeyen inanlıların sayısı 5 milyondu. İlk inanlılar topluluğunda söylenen bu anlamlı ilahide Mesih bağlılığıyla ilgili iki ayrı güç göz önünde tutuluyor. Onu yatsırsak ya da onu inkar edersek o da bizi inkar edecek sözü oldukça sert bir ifadedir. Ancak Pavlos'un eylemsiz imanın ölü olduğuna inandığını ortaya koyuyor bu. Görüldüğü gibi Pavlos ve Yakup arasında karşıtlık yoktur. Yakup imana dayalı eylemlerden konuşurken Pavlos da gerçek imanın eyleme geçeceğini belirtiyor. Gerçek iman eylemde kendisini gösterir. Yani iyi işlerde. Calvin şöyle dedi. İman tek başına kurtarır ama kurtaran iman yalnız olmaz.